Ayrım 33, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 334. İhbarcı 19 yıl sonra İstanbul'un fakirliğinden bile yalıtılmış, zengin villasının içindeyken o kerpiç evde hissetti kendini. Onun albay Torullu gibi hizmetine karşılık hıyanete uğradığını düşünebileceği bir devleti bile yoktu. Bunun için söyleyeceklerinin tutanaklara geçmesine gerek duymadı. Kurt'un gözlerinin içine bakarak konuştu. Ben dağdan inip teslim olduğumda binbaşı Ali beni karşısına almıştı. Aynı böyle senin gibi. Burnum yamuk, ya o kırmıştı. Ben şimdi anlıyorum davamı ne kadar satabileceğimi ölçüyordu döverken. Sonra ikna olmuş olacak beni sağ bıraktı. Albay Torullu'ya teslim etti. Kurt hiç konuşmadan nefretle bakıyor, zanlının avukatını bekliyordu. Ama ihbarcı içinde kalmış kelimeleri kusmakta kararlıydı ve sorulara ihtiyacı yoktu. Binbaşı Ali sonra kendini devlet zannetti. Anında öldürdüler. Ankara'nın dışında cesedini elleri bacakları bağlı buldular. 30 tane subay onunla beraber istifa etmişti ordudan. O öldürülünce tısları bile çıkmadı. Yüzsüz istifa etmemişti, emekli bile oldu ordudan. Geçmiş muhasebesinden çıkıp bugüne bir anda geldi ihbarcı. Şimdi aynı binbaşı Ali gibi sensin devlet, artık bana ihtiyacın yok. Ama bu devlet bana hizmetlerim karşılığında yeni bir kimlik ve eroin yolu vermişti. Kimliğimde bu devletin mühürleri var, banka hesabımda uyuşturucunun parası. Kurt uluyormuş gibi ağzını açarak esnedi ve söylediklerinin önemsizliğini anlayarak konuya geldi ihbarcı. Gürkan'a ben bunların hepsini anlattım. Öyle devlete hizmet için filan değil, yüzsüz gözaltına alınınca belki kendimi kurtarırım demiştim. O zaman sanıyordum ki devlet geçmiş günahlarından bizi kodese tıkarak kurtulacak. Ama öyle değilmiş. Ona cinayetlerimizin hepsini anlatarak yeni kimliğimi kurtarmaya çalışacaktın. Ama istenen bu değildi. Kurt avukatların villanın bahçesinden gelen gürültüsünü duyduğunda en önemli soruyu aceleyle sordu. Gürkan'ı cinayetten önceki gece sen aramışsın. Bu soruyu bekliyordu ihbarcı ve tereddütsüz yanıt verdi. Ona anlattıklarımla yeni soruşturma başlayacak sanıyordum. Onu 10 kez aradım. 2 kere telefonunu açtı. Bana savcılık emri beklediğini söylemişti. Bunu sormak için aramıştım. Villanın kapısından avukatların polislerle münakaşasının sesi duyuldu. Takım elbiseli savunma güçleri salona girip müvekkillerinin kelepçeli olduğunu görünce ortalığı ayağa kaldırdı. Kurt ihbarcının gözaltına direndiği yalanını atarak kelepçeyi açıkladı ve avukatlarının üzerine gelişini kelepçeyi çözdürerek savuşturdu. Evi polislerin talağını sürerken bir daha yüzüne bakmadı ihbarcının. 4 saat sonra ihbarcı polis otosuna çevresinde bir avukat ordusuyla götürülürken arabasının içinden seyrediyordu. Polis sirenleri uzaklaşırken devletin tetikçisine bahşettiği yeni hayatın lüksüne son kez baktı ve kontağı çevirdi. Böyle bir günün ardından evine değil Sibel'in yanına gitmek istedi. Cep telefonunu çıkartıp kayıtlı olmayan hafızasındaki yasak aşkının numarasını tuşladı ve "Sana geliyorum" dedi. Muhtarlığın yolundan ana caddeye çıkarken solda beldenin çıkışı vardı. Hemen sağ çaprazında ise okul yükseliyordu. Ani bir cesaretle direksiyonu okula kıracaktı ki okul bahçesini dolduran çocukları gördü. Emel ziyaret edemeyeceği bir kalabalığın içindeydi. Dostunun ölümünden bu kadar kısa süre sonra bir kadının peşinden gitmesine zaten matemi izin vermezdi. Erdal Belde'nin merkez camisi ve karşısındaki kahvehanenin zirvesinde olduğu yokuşun dibinde frene asıldı. Hüseyin Hacı'nın evinin kenarına park etti. Evin bahçesinden girerken mutfak kapısı açıldı ve ak sakallı yaşlı adamın sesi duyuldu. ''Hoş geldin.'' Yine tertemiz, muntazam ütülü kıyafetler içindeydi ve tokalaştığı eli abdest soğukluğundaydı. Temizlik kokuyordu. Evin kadınlarının bulunduğu alt katta sadece küçük terlik adımları duydu Erdal ve hacının peşinden üst kata çıktı. Jandarma istihbarat az subayı yüzünde kederle elini sıkıp "Televizyonda gördüm, başın sağ olsun," dedi. Hacı bir baba şefkatiyle omzuna dokunduğunda memleketine, o deniz kenarındaki yeşil bahçeli eve özlem duydu. Dini bütün ihtiyar ölüme karşı söyleyecekleri biliyordu. "Mekanı cennet olsun, hepimiz faniyiz bu dünyada oğlum. Ama şehitlerin yeri peygamberimizin yanıdır, en yüksek mertebedir. Derdi veren Allah onun sabrını da bahşeder insana. Sen de sabredeceksin, senin içinde yaşayacak arkadaşın, bunu bileceksin." Tıknaz asker hacının çok bilmiş vaazı bitince "Allah gani gani rahmet eylesin" diyerek ev sahibi rahatlığında Erdal'a oturacağı yeri gösterdi. Az subay matemin sessizliğine bir süre saygı gösterdikten sonra sordu. "Muhtarla konuştun?" Genç polis biraz önce baba Şefkat'i gördüğü beyaz sakallı adama bakarak konuştu. Sözlerinin onun için bir müjde, umut olduğunu biliyordu. "Sanırım bir delil buldum ama bu henüz harekete geçmek için yeterli değil." Sonra kendisiyle köstebeğini paylaşan askere vefa borcunu ödeme gururuyla bilgileri paylaştı. Mobese ve diğer kamera kayıtlarını, bazı sinyallerini anlattı. Kara çarşaflının topalladığını ve onun Ayşe olduğunu düşündüğünü anlattı. Hüseyin Hacı çevresini kuşatmış tarikatın açığının bulunduğundan emin bir heyecanla yerinde duramıyordu. Ast subay ise çekincelerini belli etti. "Muhtarı sürekli izliyorum. Kızı buraya benim gözümden kaçırarak getirmesi çok zor. Hadi diyelim biz görmedik, duymadık. Köstebeğin illaki haberi olurdu." Hüseyin Hacı hayatını kuşatmış korkudan kurtulma arzusuyla atıldı. "Ben içlerindeydim 20 yıl. Bunların ne sinsi olduğunu bilmezsiniz. Kimseye fark ettirmeden ne oyunlar çevirirler." Erdal Gürkan'ın ölümüne metiyeler düzen adamın dünyevi telaşına acıdı ve dini tesellilerinin manası, şefkati silinip gitti. Sadece evine bir kat daha çıkma hırsıyla düşman olmuştu tarikata. İki yüzlüydü. Kendini yapayalnız hissedince koltuktan kalktı ve pencereye yürüdü. Perdenin aralığından sokak lambalarının sarı ışıklarının aydınlatmaya yetmediği karanlıktaki sessiz sokaklara baktı. Hacı Hüseyin'e öfkesini içinde söndürdükten sonra cansız bir vedayla evden çıktı. On 17. gün çarşamba. İhbarcı hayatında 20 yıl geriye gitmiş, kaçmaya çalıştığı ihanetleri günahlarınca yakalanmıştı. Ali Binbaşı'ya benzeyen adamın karşısında saatlerdir ter döküyordu. Oysa devletin verdiği yeni ismi, kimliği ve karanlık ilişkileri sayesinde kavuştuğu zenginliğiyle geçmişini silebileceğine inanmıştı ilk başlarda. Ama anıların yok edilemeyeceğini öğretti ona hayat. Her fırsatta geçmiş günahlarının yüzleri çıkmıştı karşısına. Kurt Basık Aydınlık Sorgu Odası'nda 20 yıl önce öldürülmüş ve halen bulunamamış insanların isimlerini saymaya başlamıştı. Onun unutmaya çalıştığı isimler bir bulmacanın boşluklarını doldurması gibi soyadlarına kavuşuyordu. Ama Kurt Halil dediğinde sarsıldı. Sıradan bir gün elinde viskisi televizyon izlerken görmüştü Halil'in yüzünü. Yıllardır kayıp çocuklarının resimleriyle oturma eğilimi yapan bir annenin elindeydi Halil'in fotoğrafı. Belli ki onu öldürmeden kısa süre önce çektirmişti. Annenin görüntüsü o gün bugündür girerdi rüyalarına. Sadece ruhuna işleyen azabı kusmak istiyormuş gibi konuştu. "Halil'i ben vurdum." Sarkık bıyıklı avukatı susması için atıldı ama o devam etti. Gencecik bir çocuktu, korkudan titriyordu. "Bir saat dövdüm onu, ağzı burnu kan içinde kaldı. Konuştu, her bildiğini söyledi ama albay izliyordu. Öldür dedi." Halil gözlerimin içine baktı. "Heval yapma" dedi. "Dakika düşünmedim, çektim tetiği." İhbarcı gecikmiş adaletin kılıcına boynunu eğmiş görünürken Kurt sadece yakın geçmiş zamanla ilgileniyordu. zanlının çözüldüğü ihtimaliyle en sert soruyu sordu. Gürkan Korcan'ın öldürülmesiyle ilgin var mı? İhbarcı soruyu duymamışçasına bilinçsizce vicdanını sayıklamaya başladı. 4 kişiyi daha öldürdüm. Devletin emirlerini yerine getirdim. Kurt devlet onaylı cinayetleriyle kendisini kurtarmaya çalıştığını düşündü ihbarcının. Kendisinden çok daha sert sorguları yapmış bir profesyoneldi karşısındaki. Zayıflığını bile bir güce dönüştürebilecek kadar deneyimliydi. Kurt ölümle biten hiçbir sorgu görmemişken karşısındaki zanlı bunun onlarcasını yaşamış bir cellattı. En suçlayıcı ihtimali seçip devam etti sorguya. Bana bak, ben bu ayakları yemem. O 5 cinayetin hesabını da soracağız senden, emin ol. Ama şimdi soruma cevap ver, Gürkan'ı sen mi öldürdün? İhbarcı iç hesaplaşmasında azap çekerken konuştu. Sen bensin, biliyor musun? O zaman bana yaptırırlardı pis işlerini, şimdi sen yapıyorsun. Soruna cevap veriyorum. Ben öldürmedim, öldürtmedim Gürkan Korcan'ı. Boğaziçi Köprüsü'nden manzaraya bir an bile bakışlarını çevirmeden geçti Erdal. Emeli düşüncelere her daldığında vicdanı Gürkan'ı fısıldadı ve içindeki kavga dövüşün arasında fark etmeden Ayşe'nin evinin önüne kadar geldi. Yağmur ince ama kalabalık dökülüyordu arabadan çıktığında. Yoksulluğun ekşi kokusu sinmiş eve girdiğinde Ayşe'nin babası Muzaffer devlete saygısını el pençe divan eziklikle vücut diliyle anlatıyordu. Erdal Ayşe'nin ablasının kapının ardından dinlediğini bilerek yüksek sesle konuştu. Soruşturmasını uzun uzun anlattı ki acısını paylaşan temiz yürekli silüet kadın iyiliğinin karşılıksız kalmadığını bilsin. Hamza'dan, Karga'dan, girdiği çatışmadan bahsetti. Kara Dicle'ye defalarca gittiğini söylemişti ki yaşlı adam doğrulup haşa diye lafını kesti ve tüm cehaletiyle konuştu. Allah senden razı olsun. Söylemişsin onlardan davacı olmadığımı. Sağ olsun muhtar geldi, söylediklerini bir bir anlattı. Çok temiz yürekli bir insan. Kızımın onlarda olmadığını söyledi. Ben hakkım varsa helal ettim, emin oldum. Haşa, hiç şüphem yoktu zaten. Senin de biliyorum şüphen yoktu da bu benim kız aklına soktu o şeytan fikirleri. Ama ben verdim ona dersini. Vallahi yalan yok. Sen de o diğer polis gittikten sonra çok dövdüm. Erdal eskiden olsa bu sahte pembe manzaranın içinde kendine teselliler bulur, şefe iyi haberler toplayarak bu evden çıkıp giderdi. Muhtardan tarikat ocağındaki evinin yapılacağı sözünü alarak rahatlayan ihtiyarı gıyabında yargılar, sıyrılırdı işin içinden. Ama Gürkan'ın ölümünden sonra herkese, kendine bile çok daha acımasız oluyor ve bunu hak ettiklerini hissediyordu. Kızından bir ev karşılığında vazgeçtiği belliydi ihtiyarın. Ama Erdal'ın bir kader ortaklığı vardı kulağı bu odada kalan genç kadınla. Muzaffer'in kızından vazgeçmişliğine tiksinerek baktı ve gaddar öfke ağzına geleni söylemesini fısıldadı kulağına. Yediği dayaklara rağmen Ayşe'yi aramaktan vazgeçmeyen ablasının duymasını isteyerek bağırdı. Bunu hiç beklemeyen mutlu mesut Muzaffer'e. Ağlıyordun kızımı bulun diye. Ne oldu? Evi vereceklerini söyleyince unuttun mu kızını? Nereden biliyorsun onların kızını alıp götürmediğini? İşine mi geliyor kayıp kızının peşini bırakmak? O zaman biz de bırakalım değil mi aramayı? Evin tehlikeye düşmesin senin. Benim anam ağladı ne zamandır uğraşmaktan. Yine de emin olamadım bu kızı tarikat mı kaçırdı diye. Sen evi duyunca hemen sustun. Bu mu senin Allah'ın kitabın? Yaşlı adam namusuna çok sert darbe almış ve hırçınlaşmıştı. Her daim eğik olan omuzları dikildi ve yaşlı sesiyle bağırdı. ''Ben kızı arama demedim, sen bulamadın. Allah yukarıda, ben bir kez demedim Ayşe'yi cemaati Müslim aldı. Ben kızımı bırakmam ama biliyorum onlarda değil.'' Muzaffer'in sözleri doğa mırıldanmalarına dönüştüğünde Erdal Adnan'a benzemeye başladığını gördü. Onun gibi artık saldırarak konuşuyordu. Bu düşünceleri kafasından kovmak için sesini yumuşatarak muhtar ve yanındaki çarşaflı kadından bahsetti. Çok az görüntü var ama yanındaki çarşaflı topallıyor gibi dedi. Buzlu camın üzerine kıvrımları örtülmüş kadının gölgesi düştü. Sobanın ışığının vurduğu buzlu camın ardında ateş gibi dalgalanıyordu. Babasının dayağını göze almasına rağmen su kadar duruydu sesi. Ayşe'nin çantasında çarşaf vardı o gün. Bazen ev sohbetlerinde çarşaf giyerdi. Yaşlı adam eklemlerinin ağrısının bile yüzünden silemediği öfkeyle ayağa kalktı. Kalın nasırlı parmaklarını avucunun içine saplayarak yumruğunu sıkmıştı. Yanan suret dimdik duruyor ve onu bekliyordu. Erdal oturduğu yerden Muzaffer'in anladığı dilden konuştu. ''Ona dokunursan seni bitiririm. Yemin billah ne evin kalır ne de ailen. Seni suç ortaklığından tıkarım içeri.'' Yaşlı adam azarlanmış bir çocuk gibi sinerek koltuğuna döndü. Erdal tehdidinin gerçeğe dönüşmemesi için şartlarını sıraladı. ''Beni iyi dinle. Sen davadan vazgeçsen de ben bırakmam. O kıza bir fiske vurursan şeyh ile bir dahaki görüşmemde seni korumam. Sen istemiyorsun diye kızını aramaktan vazgeçmem. Bu devlet senin oyuncağın mı ulan?'' Muzaffer'in göz kapakları katlanmış bakışlarında öfkeyi görünce işaret parmağını bir namlu gibi doğrultup son sözünü söyledi Erdal. ''Bu kıza dokunursan seni merkeze götüreceğim. Azabımdan kork o zaman.'' Arabanın arka koltuğunda horlayarak uyurken kurt iki komiseri onu uyandırmamak için fısıltıyla konuşuyordu. Erdal ve Gürkan'ı kolejden hatırlayan Ergin arabayı sürerken yanındaki çömeze anlatıyordu. Gürkan'ın babası eski İstanbul Emniyet Müdürü'ydü. Öyle şımarık bir tip değildi rahmetli. Herkesle muhabbet eder, ortamlara takılır filan. Üst sınıflardaki ağabeyler bile çekinirdi ondan. Bu Erdal'ı okula ilk geldiğinde üst sınıftakiler biraz hırpalamış. Böyle abuk sabuk şakalar vardır ya. Bizim de daha sonra son sınıfa gelince yaptığımız şeyler yani. Gürkan da hemen kolejin müdürüne gidip anlattı o zaman. Bu ağabeyleri feci haşladılar. Bunlar zaten altlı üstlü ranzada kalıyordu. Sonra hep beraber gezmeye başladılar. Erdal Gürkan'ın yancısıydı anlayacağın. Başka kimseyle konuşmazdı. Ben bunun eve gittiğimizde hatırladım ama hiç ses etmedim. Garip bir çocuktu zaten. İnsan bir başsağlığı dilemek istiyor ama hatırlamayacak, sinirim bozulacak hesabı sustum. Betonların olmadığı, rüzgarın arabayı salladığı boşluğa çıkmışlar ve karşıda derin örgüt sanıklarının konulduğu dev cezaevi görünmüştü. İstanbul hep dikine yükselirken ıssızlığın içindeki bu dev yapı yatay kilometrelerce yayılmıştı. İçindeki onlarca bloktan sadece birkaç tanesi üç katlıydı. Bitmemiş bir inşaat gibi tek rengi griydi. Gökyüzüyle aynı ton renk içinde gizlenmeye çalışıyordu devletin cezası. Komiserler kurtu nasıl uyandıracaklarını düşünürken ilk kontrol noktasında arka koltuktan gelen hırıltı kesildi. Bütün geceyi Sibel'in koynunda geçiren kurt hatırlamadığı rüyaların içinden panikle uyanmış ve nerede olduğunu anlamaya çalışan bir şaşkınlıktan ayılmaya çabalıyordu. Arabayı durduran jandarmanın istediği izin kağıdını ceketinin iç cebinden çıkartıp komisere verdi ve yine koltuğun içine gömüldü. Cezaevinin içi dışarıdan bile soğuktu. Kurt nefret ettiği adli tıp morguna benzetti burayı. Ölülere reva görülen kadar sert köşeli ve çıplaktı yeni inşa edilmiş cezaevi. Bütün kontrol noktalarında duvarlar arasına hapsedilmiş sesler yankılanıyor ve işkenceye dönüşüyordu. Kurt betonun sert köşelerinde bunalmış ve buradan bir an önce kurtulmak istiyordu. Bitmek bilmeyen kontrollerden sonra küçük demir kapının birini açtı mavi üniformalı genç gardiyan. Kurt arkasından kapanan demir kapının güsüyle yüzüne buruşturdu. Ses demir parmaklıklara benzeyen onlarca sütun ile bölünmüş açık görüş bölümünün içinde gezmişti. Tavandaki ışıklar küçük demir ağlarla örülmüştü. Tavanlar mı alçaktı yoksa burası çok geniş olduğu için mi bu kadar kendini kıstırılmış hissediyordu bilemedi Kurt. Koğuşlar tarafından küçük kapının açıldığı köşede oturan adamı ve yanındaki iki gardiyanı birkaç adım attıktan sonra sütunların arasından görebildi. Üç adam adımları yankılanarak yaklaştı. Tek selam vermeyen kurt karizmasını ve rütbesini hissettirmişti. Yüzsüz albayın oturduğu piknik alanlarındaki ahşap masanın soğuk demir versiyonuna kendinden emin yerleşti. İki yardımcısı onun talimatına kadar ayakta kalmış, el işaretiyle yanına oturmuşlardı. Çömez ifade almak için dizüstü bilgisayarını açtığında programın elektronik melodisi odadaki altı kişiye de müziğin burası için ne kadar absürt olduğunu düşündürdü. Bir tek Albay Torullu'nun yüzünde değişen tek bir çizgi bile olmamıştı. Gürkan, Mustafa ve Arif tarafından sorgulandığı zamanın üzerinden yıllar geçmiş kadar yaşlı görünüyordu. Hayatında ilk defa kumral sakalları uzamıştı. Kırlaşmış çizgiler çenesinin altında birikiyordu. Tombul yüzü incelerek sarkmış, yine de suratına bir mana çizmeyi başaramamıştı. Çizgiler başkalarının yüzüne yaşlılık hüzünler doldururken ondaki donuk ifade baki kalmıştı. Kurt ileri uzayan tehditkar yüzünü yaklaştırarak yüzsüzün gözlerinin içine baktı. Hayatında ilk kez nefes alan bu kadar ölü bir yüz görüyordu. Göz bebekleri bile oynamıyor, kirpikleri bir robot gibi inip kalkıyordu. Dudaklarının birleştiği çizgi denizdeki ufuk kadar düz ve böyle kalacağından emin sertlikteydi. Kurt efsanesini Gürkan'ın öldürülmesinden çok önce kitaplardan bildiği adam her zamanki hırçınlığında yaklaşmadı. Ölümüne sorgular yapmış adamı korkuyla konuşturamayacağını biliyordu. Yardımcılarını şaşırtacak kadar sakin sordu. "Avukatınızı bekleyelim mi?" Yüzsüz aslında bir avukata ihtiyacının olmadığını düşünüyordu. Ama sadece tedbiri elden bırakmadığını, pes etmediğini göstermek için pazarlık yaptı. "Avukatım yolda, gelmesi zaman alır. Eğer geldiğinde tutanağı okuyup itiraz ettiği yerlerin silinmesini kabul ederseniz beklemeyelim." Kurt pazarlık etmezdi ama bu camlılar morguna fazladan bir dakika bile tahammülü yoktu, kabul etti. İfade sorgu tutanağındaki formalite soruları Ergin sordu. Çömez klavyesinin tıkırtılarıyla yüzsüzün ölü sesli yanıtlarını kayda geçirdi. Kurt gereksiz konuşmaların bitmesine sabredemeyerek Ergin'i susturdu ve Gürkan'ın onun evinden çıkan bir CD'de bulduğu kaos eylem planını sordu. Yüzsüz beklediği yerden çıkan soruya bir çırpıda ve kısa yanıt verdi. "Bende öyle bir yazı yoktu. Üzerinde ne bir tamim, ne tarih, ne de imza olmayan yazı delil olamaz." Onlarca cinayet için yüzlerce insanı sorgulamış kurt her insanın, hatta katillerin bile kendini anlatma ihtiyacı duyduğunu biliyordu. Gerçeği saklamak için uğraşanlar bile kendi mazeretlerini söylemeden duramazdı. Yüzsüzün polis ve savcılık ifadelerini okuduğunda onun devletle hesaplaşmaya çalıştığını çok net görmüştü. Karşısındaki katilin soğukkanlılığına hayret ederken suç ortağının adını söylemenin onun yüzünde en azından bir ifade yaratabileceğini düşündü ve ihbarcının ismini söyledi. "Eski adıyla Abdülkerim Günel, yeni adıyla Cüneyt Gazioğlu, tanıyor musun?" Yüzsüz ihbarcının eski adını tekrarlayarak devlet ile konuştu. "Devlet adına operasyonlara katılmış ve devlet tarafından kendisine yeni kimlik verilerek ödüllendirilmiş bir kişidir. Televizyonlarda gördüm, onu gözaltına almışsınız. Artık emin olun, o bölgeden tek bir tane adam itirafçı olmaz. Oradaki terörde kendi yanınıza çekecek bir tane Kürt bulamazsınız bundan sonra. Bir savaşı kazanmak istiyorsanız önce hainler yaratmalısınız." Kurt karşısındaki zanlının sorgulanmaktan çok devlete öğüt verme derdinde olduğunu yeni anlıyordu. Aynı merhamet, sevgi, iyilik, pişmanlık ve onlarca hissinin olmaması gibi acı hissi de yoktu bu adamda. Özgürlüğü hiç hissetmemişti ki dört duvar arasına tıkılmak onun için bir ıstırap olsun. Kaos eylem planındaki korkunç ithamları da önemsemiyordu. Yanıt vermenin gereğini bile duymamıştı. Kurt böyle biri de nasıl cezalandırılabileceğini düşündü. Öldürmek dışında bir yol gelmedi aklına. Hiçbir yöntemin işe yaramayacağını görmüş olacak hırçınlaştı. En azından içindekileri kusabilirdi. Senin Gürkan'ı öldürtmediğine dair bana inanabileceğim bir şey söyle. Albay Torunlu ilk kez devlete değil ona yanıt veriyordu. Yıllar evvel emekli oldum.
33. ayrımın sonu. Sayfa 346.